Sesi Dergi'ye hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bugün size Şehir ve Kültür Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından yazılar paylaşacağız, yazılar aktaracağız size. Evet, bugün ilk olarak Asırlık Mendilin Hikayesi başlıklı yazıyı sunacağız Mehmet Buğra'nın kaleminde. Sultan II. Abdülhamit tarafından 4 asır boyunca Bosna-Hersek Sancak Beyliğini yürüten Çengiç ailesinden Haydar Çengiç'e hediye edilen Destmali Şerif'in yani kıymetli mendilin ailenin müzeye bağışladığı bir barut kutusunda şans eseri bulunmasından sonra Bursa Kent Müzesi'nde sergilenmesine başlandığı ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğü geçtiğimiz günlerde ulusal basınımızda kendisine ancak küçücük bir yer bulabildi. Bilindiği üzere özellikle Ramazan ayında Peygamber Efendimiz ve dostlarından günümüze ulaşan kutsal emanetler Türk halkı tarafından büyük bir özlem ve heyecanla ziyaret edilmektedir. Birçoğu Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethedip halifeliği devralmasından sonra İstanbul'a getirilen bu emanetlerin içinde Peygamber Efendimiz'in hırkası ayrı bir yer tutmaktadır. Farsça bir kelime olan destmal de bu kıymetli hırkaya sarılan mendili ifade etmektedir. Yeditepe'li İstanbul'un protokolde ilk sırada gelen birinci tepesinde Topkapı Sarayı bulunmaktadır. Sarayın kalbi ise kutsal emanetler dairesinde atmaktadır. Nasıl atmasın ki burada başta Peygamber Efendimiz'in hırkası, sancağı, kılıcı, oku ve yayı gibi bizzat kullandığı eşyalarla sadık arkadaşlarından kalan hatıralar, Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Hazreti Yahya'nın rölikleri ve Musevilerce kutsal sayılan Hazreti Musa'nın asası başta olmak üzere birçok kıymetli eser sergilenmektedir. Bu açıdan kutsal emanetler dairesinde adeta üç dinin kutsallarının sergilendiği dinler tarihi müzesi de diyebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müsteşarlık koltuğuna oturduktan sonra bakanlığın oldukça dinamik bir görüntü vermesini sağlayan Profesör Doktor Haluk Dursun, Osmanlı döneminin önemli geleneklerinden birisini daha Topkapı Sarayı'nda canlandırdı. Bursa'da bir barutluğun içinde bulunan ve sergilenmesinin ardından ziyaretçi akınına uğrayan Destmali Şerif, günümüzde de devam eden bir geleneğin habercisi olmasına rağmen, ne yazık ki gazetelerde kendisine sadece nostalji kabilinden yer bulabildi. Oysa geçtiğimiz hafta sonu siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler, yazarlar ve sanatçılardan oluşan seçkin bir grup Kutsal Emanetler Dairesi'nde Destmali Şerif törenine katıldılar. Böyle büyük bir titizlikle gerçekleştirilen programda Yavuz Sultan Selim'in 1517'de halifelik görevini de yüklendiği Mısır seferi dönüşünde İstanbul'a getirdiği Peygamber Efendimiz'in hırkası, Osmanlı geleneklerine uygun bir şekilde mahfazası olan gümüş sandığından çıkartılıp içindeki yeşil ipek ve kadife örtüler açıldıktan sonra üstündeki inci işlemeli şeritlerin çözülmesiyle birlikte saygıyla ziyaret edildi. Huzurdakiler hırkanın üstüne yerleştirilen desmali edeple öptükten sonra kendilerine takdim edilen bu biricik hediyeyi hayatlarının en kıymetli hazinesi kabul ederek saygıyla ellerini alıp yüzlerine sürdüler, uzun uzun kokladılar. Peki nedir Destmali Şerif'in hikayesi? İslam peygamberi muhtelif zamanlarda kalplerini İslam'a ısındırmak ya da kendilerine yakınlığını göstermek istediği üç kişiye giydiği hırkayı hediye etmiştir. Hırkalardan birisi Moğol istilasında yok olmuş, diğer ikisi ise günümüze kadar ulaşmıştır ve her ikisi de İstanbul'da bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz tarafından Ka'b bin Züheyre'ye yazdığı bir kaside dolayısıyla hediye edilen hırka, asırlar içinde el değiştire değiştire İstanbul'a kadar gelmiştir ve Topkapı Sarayı'nda bulunmaktadır. Veysel Karani'ye hediye edilen hırka ise İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunmakta ve Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı Hırkayı Şerif Camii'nde muhafaza edilmektedir. Hazreti Muhammed'in hatırasına böyle değer veren Osmanlı sultanları bu konuda ne kadar hassas olduklarını Topkapı Sarayı'nın Kutsal Emanetler Dairesi'ne verdikleri önemle de göstermişlerdir. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi dönüşünde beraberinde getirdiği kutsal emanetleri kendisinin Topkapı Sarayı'nda kaldığı has odaya aldırmakta yetinmemiş, ayrıca bu bölümde kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunması emrini de vermiştir. Bu amaçla işlerinde kendisinin de bulunduğu 40 hafız nöbetleşe Kutsal Emanetler Dairesi'nde Kur'an-ı Kerim okumaya başlamıştır. 18. yüzyılın başlarındaysa her yıl Ramazan ayının 15. günü Peygamber Efendimiz'in hırkası devlet töreniyle ziyaret edilmeye başlanılmıştır. Şüphesiz bunda Hazreti Peygamber'e duyulan büyük saygı ve sevgiyle birlikte Osmanlı sultanlarının halifelik makamını temsil etmelerinin de önemi vardır. Devlet protokolünün en üst seviyede temsil edileceği Destmal-i Şerif töreninin hazırlığı padişahın gözetiminde büyük bir ciddiyetle yapılırdı. Ramazan ayında Kutsal Emanetler Dairesi Topkapı Sarayı'nın Gülhane isimli mıntıkasında yetiştirilen güllerden elde edilen gül suyuyla özenle temizlenirdi. Hatta bu temizlikte padişah da diğer görevliler gibi canla başla çalışırdı. Devlet protokolünün bir numarasında yer alan sultan elindeki özel süngeri gül suyuna batırarak Peygamber Efendimiz'in hırkasının içinde muhafaza edildiği gümüş şebekeyi titizlikle silerken, diğer saray görevlileri de ellerindeki süngerlerle duvardaki çinileri gül suyuyla temizlerlerdi. Kutsal Emanetler Dairesi'nin temizliği tamamlandıktan sonra çıkan toz bile zayi edilmez, kapının dışında bulunan toz kuyusunda biriktirilirdi. Hatta kimi Osmanlı padişahları toz kuyusunda biriken tozların kabirlerine konulmasını vasiyet bile etmişlerdir. Kutsal Emanetler Dairesi 18. yüzyılın ilk yarısında başlayan bir gelenekle her yıl Ramazan ayının 15. günü üst düzey devlet protokolünün katılımıyla düzenlenen bir törene sahne olurdu. Bu tören devlet yönetiminin Dolmabahçe Sarayı ya da Yıldız Sarayı'na kaydığı zaman diliminde bile yapılmıştır. 18. yüzyıl öncesinde ise Topkapı Sarayı teşrifat defterlerinde yer alan bilgiye göre her yıl Ramazan ayında seçilen herhangi bir günde Destmal-i Şerif töreni düzenlenmiştir. Ramazan ayının 15. günü üst düzey devlet görevlileri Topkapı Sarayı'nda toplanarak saray görevlileri tarafından Kutsal Emanetler Dairesi'ne büyük bir alay eşliğinde götürülür, ardından da padişah gelerek gümüş şebeke içinde yer alan sandukanın kilidini okunan Kur'an-ı Kerim eşliğinde açarak Peygamber Efendimiz'in hırkasını çıkarırdı. Sonrasında davetliler sırayla hırkanın sağ omuz başına konulan Destmal-i Şerif'i öperek tekrar yerlerine geçerler, öptükleri Destmal-i Şerifler de kendilerine hediye edilirdi. Törene katılan konuklar hayatlarının en kıymetli hediyelerini aldıklarının farkında, onları en değerli hazineleri olarak saklarlardı. İşlerinden büyük bir kısmı da kendisi vefat ettiğinde mendilin yüzüne örtülmesini ve onunla defnedilmeyi vasiyet ederdi. Kim bilir, belki Bosna Hersek Sancakbeyi Haydar Cengiz de kendisine hediye edilen Destmal-i Şerif'le yüzünü örtmelerini vasiyet etmişti. Fakat o kıymetli hazine barutluğun içine nasıl girdi dersiniz? Mehmet Buğra'nın kaleme aldığı Asırlık Mendil'in Hikayesi başlıklı yazıyı paylaştık Şehir ve Kültür Dergisi'nden ilk olarak ve bir başka yazıyı aktaracağız şimdi. Kami Mehmet Efendi'nin kaleme aldığı Şehir Hatları başlıklı yazı var sırada. Müzik Şehrin Müslüman ve Türk olduğunun en büyük alametlerinden biri camilerinde, çeşmelerinde, sebillerinde, medreselerinde, mekteplerinde ve hasaten mezar taşlarında çağının büyük hattatları tarafından yazılan harikulade hüsnü hatlarıdır. İstanbul fethedildiği 1453 yılından itibaren Büyük Hakan Fatih Sultan Mehmet Han'ın fermanıyla İslam ve Türk mimarisinin en güzel eserleriyle süslenmeye başladı. Selçuklu asırlarında mimarinin bir unsuru gibi bilhassa büyük eserlerin taç kapılarının etrafını baştan başa oyma şeklinde süsleyen Türk İslam sanatlarının zirvesi Hüsnü Hat, Osmanlı asırlarında müstakil bir şah sanat haline geldi. Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelip Aklam-ı Sitte adı verilen 6 tür yazıyı yeniden tanzim etmesiyle hat sanatı sadece kitaplarda değil, kitabelerde de şehrin önemli süslerinden biri haline gelmeye başladı. Bilhassa sülüs ve celi sülüs yazı üslubunun her geçen yıl daha fazla estetize edilmesiyle hat sanatının şaheserleri mimaride farklı bir süsleme unsuru olmaya başladı. Camilerin taç kapılarından iç kapılarına ve kuşak yazılarından kubbe yazılarına kadar her yerde öne çıkan hüsnü hat sanatımız 18 ve 19. asırda güzelliğin şahikasına ulaştı. Hattat Mustafa Rakım'ın son şeklini verdiği Tuğra üslubu bütün mimaride en fazla dikkati çeken muhteşem bir sanat oldu. Yaşayan en büyük hattatlarımızdan Hasan Çelebi, Cumhuriyet ve Harf İnkılabı öncesinde sadece Cağaloğlu'nda 3507'den fazla hattatın dükkanının bulunduğunu ve bu insanların sadece yazarak hayatlarını kazandığını söylemişti. Harf İnkılabı ile birlikte bütün bu hattatların dükkanlarını kapatmaya mecbur kaldıklarını ve hayatları boyunca maişet sıkıntısı çektiklerini anlatan Hasan Çelebi, hat sanatının Cumhuriyet yılında çok büyük kayıplara uğradığını belirtmişti. İstanbul'daki tarihi eserlerin kitabeleri, özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında kraldan fazla kralcı olan bazı yöneticiler tarafından tahrip edilmiş, mesela halen Türk Edebiyat Vakfı tarafından kullanılan Cevri Kalfa Mektebi'nin duvar çeşmesinin tuğrası ve kitabesinin bir kısmı özellikle kazınmış. İstanbul Üniversitesi olarak kullanılan meşhur Bab-ı Seraskeri'nin alnındaki Sultan Abdülaziz'in tuğrası çok uzun yıllar üzeri kapalı kaldı. Üzüldüğümüz bir konu vardır ki, Süleymaniye Camii'nin iç avlu kapılarının Haliç ve Beyazıt tarafındakilerin üstünde iki kitabe son yıllarda kayboldu ve hala nerede oldukları bilinmiyor. İstanbul'da sayısız çeşmenin aynaları ve tuğraları söküldü. İstanbul içinde yaşayanlara her an Allah'ı hatırlatan ayetler, hadisler ve kelamı kibarlarla süslü bir şehirdi. Gözümüzü çevirdiğimiz her yerde zamanın hattatlarının eşsiz üsluplarıyla yazılmış kelime-i tevhidler, kelime-i şehadetler, namazın, orucun farz olduğunu hatırlatan ayetler, hadis-i şerifler, lafza-i celaller, lafza-i nebiler, şiirler, güzel sözler vardır. Bu güzelliklerin mühim bir kısmı, özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında yok edilse de halen mevcut olanlar dahi görenlerin gönüllerine ve gözlerine ilahi neşveler vermeye devam ediyor. Bugün Latin harfleriyle yazılmış, estetik ve sanattan uzak, kuru ve gözlere sadece rahatsızlık veren sayısız tabelanın gerisinde saklanmış, asırlara meydan okuyan taşlara büyük bir incelik, zarafet ve sanatla yazılan güzelim levhalar, ehlinin sevgisini ve alakasını bekliyor. Ne hazin ki pek çoğumuz, ecdadımızın ruhunun akisleri olan bu güzel sanat eseri yazıları okumaktan mahrumuz. Harf inkılabını yapanların hedefi de bu değil miydi? Milleti köklerinden koparmayı hedefleyenler, ne yazık ki büyük ölçüde hedeflerine ulaştılar. Yeri gelmişken, bir hatıramızı nakletmek istiyoruz. 1980'li yılların sonuna doğru İstanbul Üniversitesi talebesi olarak sık sık Kapalı Çarşı'dan geçerdik. Kapalı Çarşı'nın Nuri Osmaniye kapısının üstünde Sultan II. Abdülhamit Han zamanında yapılmış bir Osmanlı arması, altında da talik hatla yazılmış nefis bir kitabe vardır. Fakir, lise yıllarında aldığımız eğitimle az çok eskimez yazıları okumaya çalışıyoruz. O harikulade kitabeyi görünce durup okumaya çalıştık. Biz bin bir zahmetle yazıyı sökmeye çalışırken yanımızda yaşlı bir adam durdu. Başında fötr şapkasıyla yüzümüze şaşkın şaşkın bakıyordu. Bir iki dakika böyle geçtikten sonra dayanamayıp sordu. Okumayı biliyor musun sen bunları? Az çok okumaya çalışıyoruz efendim, dedim. Adam hayret ettiğimiz bir cevap verdi. Bu yazıyı öğrenmek de okumak da yasaktır. Sen nereden öğrendin de okuyorsun? Biraz sonra beraber çarşı içinde yürümeye başladık ve yaşlı adam kendisinin emekli bir asker olduğunu söyledi. Türkiye'mizde ne yazık ki bu tür insanlarımızın sayısı çok fazladır ve hala aynı zihniyet bütün Vanlılığını muhafaza ediyor. İstanbul'da yaşayanların kahir ekseriyeti bugün ne yazık ki şehrin ne mimarisinden, ne estetiğinden, ne de tarihinden haberdardır. Bu güzel şehrin en eski üniversitesinde hocalık yapan, profesör unvanına sahip pek çok insan, her gün altından geçtiği Bab-ı Seraskeri'nin kitabesinin okumaktan da acizdir. Yaşadığı şehirden bir haber milyonlar yaşar bu şehirde. Mesela Vakıf Hat Sanatları Müzesi olarak hizmet veren ve halen restorasyonda olan Sultan II. Bayezid Han'ın eseri medrese, o koca Beyazıt Meydanı'nın bir köşesindedir ve kimsenin dikkatini çekmez. Halbuki meydandan günde herhalde en az 100 bin kişi geçer. Sadece Aksaray'dan Ordu Caddesi, Yeniçeriler Caddesi ve Divan Yolu'nu takiben Eminönü'ne giderken yüzlerce kitabe bizi karşılar da biz bunca güzelliğin farkında bile olmadan geçip gideriz. Ne demişler efendim? Güle kuş ettiremez, yok yere bülbül inler. Varak-ı mihr-ü vefayı kim okur, kim dinler? Bülbül, içindekileri güle duyurabilmek için çırpınarak şakıyor. Ama boşuna. Çünkü şimdiki zamanda artık dostluk ve vefa sayfasını okuyan da yok, dinleyen de. Kami Mehmet Efendi'nin kaleme aldığı Şehir Hatları başlıklı yazıyı paylaştık ve şimdi son olarak Sesli Dergi'de Musiki ve Medeniyet başlıklı yazıyı sunalım. Yazının müellifi Hulusi Üstün. Anne kucağında ana dilinin ilk seslerini duyan bebeklerin yaptığı gibi o sesleri nameye döksek. İlk insandan beri, ilk seslerden, ilk kelimelerden, ilk öpücüklerden yola çıkıp musikinin izini sürsek. Mavi gökyüzünün kubbe kılma gayretindeki mimarın, kubbeyi kalem işi süslemelerle bezeyen nakkaşın, harf harf mutlak doğruyu arayan yazarın, sözlerle içimizi acıtan, ölümü hissettiren, bizi yaşama sevincine boğan şairin vardığı yere varır mıyız? Dil, edebiyat, mimari ve tarih gibi musiki de medeniyetin unsurlarından biridir. Farklı diyarlarda, farklı minarelerden yükselen sese uyan müminler, aynı namelerle ürperir yüzlerce yıldır. Hangi dille anlaşırsa anlaşsın, musikinin diliyle hemhal olur bu coğrafyanın insanları. Onları birbirinden ayıran etnik özelliklerin, kültürel özgünlüklerinin üzerinde musiki en temel ortak değerlerden biridir. Öyle bir ortak değer ki belki sadece bu coğrafyada ruhi çağrışımlar yapan sesten, nameden, teganniden ibaret bir ortak dil. Lisanı aşk diyor ona İbnül Emin. cümle mahlukatı dile getiren o ezeli sevginin lisanı. O sebepten biz de musiki nefsin değil, ruhun tercümanı olmuş daha çok. Şarkın görkemli geçmişinin musikiyle olan iç içe geçmiş ilişkisini irdelerken karşılaşılan bir gerçek bu. Musiki sesle, ses dille, dil anlamla, anlam ilahi arayış ve şiirle irtibatlı. Ses ve ahenk ilişkisini devenin adımlarının ahengiyle uyuklayan bedevinin bıraktığı yerden alıp rebaba, makama, kudüme, semaya döken elle damları hurma dalından kulübecikleri, kubbeleri işlemeli camilere dönüştüren aynı el. Can alıcı kamalar üzerine nakış işleyen, ümmilerin çocuklarını hafız kılanlar, suya naat, ateşe tahmis, dağa güzelleme yazan aynı el. Bu el Farabi'nin, İbn Sina'nın, Abdülkadir Meragi'nin, Rumi'nin ve Itri'nin eli. Dün ruhun ezeli iştiyakını dile getiren, rebaba nameyi veren tılsım, o ellerin tılsımıydı. Yazının girişinde Safiye Erol'un romanından alıntılanan cümlede olduğu gibi, belki başka kültürlerden girmiş, başka ellerde başka duygular uyandırmış çalgılar, bu medeniyet coğrafyasında farklı bir tılsımla dillendirilmiş yüzlerce yıldır. Tıpkı bize has kelimeler ve kavramlar gibi her namede bin yılın birikimini taşımış biraz. Bu tılsım biraz da musikinin bizim medeniyetimizde bir bilim dalı olarak tanımlanmasından ve havas işi olarak değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. Farabi, İbn Sina, Meragi, Rumi, Itri, Hacı Bayram Veli, Eşrefoğlu Rumi, Tırsi ve akla gelen diğer musiki üstadlarının aynı zamanda farklı ilim disiplinlerinde çalışmalar yapmış alimler olduğunu görüyoruz. Onlar musikiyi maddi ve süfli çağrışımlardan sıyırıp ruhu olgunlaştıran bir metot olarak ele almışlardır. Bugün aynı rebabın başka ellerde nefsin tercümanı olması, şehveti, şiddeti, öfkeyi, sövgüyü name yapması bu yüzden belki. İbnül Emin'in ifadesiyle musikinin ve edebiyatın yükselişi ve düşüşü mensup olduğu milletin yükselişi ve düşüşüyle uyumludur. Bir millet ruhen, ahlaken ve ilmen yükseldikçe musiki ve edebiyatı da yükselir. Geri gittikçe musiki ve edebiyat da alçalır. Milletimizin tarihiyle musikimizin ve edebiyatımızın safahatını inceleyenler bu gerçeği teslim ederler. Kur'an'ın güzel sesi okunması gayreti neticesinde ortaya çıkan tecvid ve kıraat kaideleri, dilin musikiyle olan yakınlığının en güzel simgesidir. Çalgı konusuysa, kiminin lehiv, kiminin ihtiyaç kabul ettiği iki uç çizginin arasında gidip gelmiş. Lehiv edenler, Kur'an'a muhatap eşrefi mahlukun eline rebap yakıştıramamış, ihtiyaç kabul edenlerse musikiyi zikre eşlik etme noktasına kadar getirmiş, bu noktada da ses ve saz musikisi arasında bir fark görmemişlerdir. Öyle ya, değil kamil insanlar, küçük bebekler bile musikiyle sakinleşip uyurlar. Deliler musikiyle dinginleşir, tedavi olunurlar. Kurt kuş dikkat kesilir güzel sese, çiçekler dikkat kesilir. Bu iki uç arasında bir orta yol arayanlar, musikinin tesiri dinleyenin kabiliyet ve yapısına göre değişiklik arz eder hükmünde birleşmişlerdir. Buna göre musiki, nefsin yahut ruhun tercümanı oluşuna göre vasıflandırılıp, dinleyenin seviyesine ve musikinin niteliğine göre helal yahut haram sayılmıştır. Dinleyici vardır, duyduğu her bir nameye eşyanın zikrini dinlemek arzusuyla kulak verir. Dinleyici vardır, o nameden hissesine mahluk aşkından ve şehvetten başka pay düşmez. Mevlana Celaleddin-i Rumi bu farklı algılayışın ifadesi olmak üzere der ki, bizim için rebap sesi cennet kapısının çınlayışıdır. Bir münkir itiraz edip, biz de dinleriz ama senin gibi hissetmeyiz derse bilsin ki bizim işittiğimiz ses kapının açılış sesi, onun işittiği ise kapanış sesidir. Gözünün gördüğü her şeyde Rabbi Yezdan'ın kudretini arayan Sofi için duyduğu her güzel name de ilahi sırrın cilvesinden başka bir şey değildir. O anlayış sebebiyle belli bir dönemden sonra kimi tarikat ayinlerinde musiki ve şiir kullanılmış, semaya ilahi eşlik etmiştir. Sazla icra edilen musiki bazı tarikat ayinlerinde yer bulmakla birlikte genel olarak mutasavvıf, yüreğinin sesine bir başka enstrümanın eşlik etmesini hoş karşılamamıştır. Bununla birlikte musikiyi kullanan tekkeler sayesinde bu sanat gelişip işlenmiş, son derece önemli eserler ince bir zevkle mutasavvıflara arayış yolunda gayret vermiştir. Bizde musikinin bilgi ve görgü isteyen özel bir uğraş olarak ele alınmasının sonucunda saray ve konaklarda musikinin gelişip şekillendiği okullar halini almıştır. Şehir hayatının inceltip estetize ettiği bu sanat, dünyanın çok farklı köşelerinden alınan form ve usullerle geliştirilip klasik müziği ortaya çıkarmıştır. Birçok Osmanlı padişahı, saray mensubu ve bürokrat da musiki alanında önemli eserler ortaya çıkarmışlardır. 100 yıl önce medeni birikimimizi reddederken, musikimizi de küçümseyip batıya benzemenin karşısında bir engel olarak gördük. Tasavvuf merkezlerinin işlevsiz hale getirilmeye çalışılması, Alaturka musikinin yasaklanması, yeni bir Türk müziğinin ortaya çıkartılması çabası içine girilmesinin bir sonucu olarak diğer kimlik değerlerimiz gibi musikimiz de reddedildi. 100 yıl sonra geldiğimiz nokta son derece ibret verici bir nokta. Şairin yaptığını yapıp yüksek bir tepeden şehre baktığımızda gözümüze çarpan tüm mimari güzelliklerin eskiye ait olması gibi gözümüzü kapadığımızda kulağımıza çalınan tüm ürpertici nameler de eskiye ait. İbnül Emin'in yukarıda alıntıladığımız görüşünü doğrulayan bir şekilde mimariyle, dille, tarihle, kılık kıyafetle, edebiyatla, şiirle birlikte müzik de alçaldı. Şimdilerde bir bülbül-i şeydadan ziyade mart kedisi misali birbirine hakaretler eden ergen çığlıklarına müzik diyoruz. Hoplayıver çekirge diyen adamın sesine müzik, o hoplayışa da dans diyoruz. Nicedir kapının açılış sesi gelmiyor kulaklarımıza. Ey Mevlana! Bu duyduğumuz ve ruhumuzda, bedenimizde yorulduğumuz ses, senin bahsettiğin cennet kapısının örtülüşü müdür yoksa? Hulusi Üstün'ün kaleme aldığı Musiki ve Medeniyet başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de bugün. Bugün Şehir ve Kültür Dergisi'nden aktardık yazılarımızı değerli dinleyenler ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.